Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Evet, bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli dinleyiciler, Selçuklu İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Selçuklu topraklarındaki geniş bir coğrafyadır, irili ufaklı devletler kurulmuştur. Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti, Irak, Kirman, Filistin'de Selçuklu Devletleri, arkasından Atabeylikler, Eyyubi Devleti, Zengi Devleti ve daha sonra Memlük Devleti bu topraklarda doğmuştur. Selçuklu topraklarının merkezi olan Doğu Anadolu ve Batı İran'da ise çok çeşitli devletler teşekkür etmiştir ki bunlardan en dikkate değer olanı Timur İmparatorluğundan sonra kurulan Akkoyunlu Devleti'dir. Akkoyunlu Devleti zamanın en büyük, gerek siyasi bakımdan, gerek askeri bakımdan, gerek medeniyet bakımdan en büyük devletlerinden birisidir. Bir de Karakoyunlu Devleti vardır. Karakoyunlu Devleti Şii bir devlettir, Türkmen Devleti'dir ama Akkoyunlu Devleti kadar tarihte rol oynamamıştır. Akkoyunlu Devleti gerek İran'ın gerek Doğu Anadolu'nun Türkleşmesinde çok mühim bir rol oynamıştır. Çok meşhur bilim adamları, sanatkarlar ve alimler yetiştirmiş, onları himaye etmiştir. Oğuzların Bayındır boyuna mensuptur. Nasıl Osmanlılar Oğuzların Kayı boyuna mensupsa, Akkoyunlar da Bayındır boyuna mensuptur. Bu aşiretin sembolü Akkoyun olduğu için Akkoyunlu diye bilinir ki Doğu Anadolu'da Akkoyunlu merkezlerinde bu Akkoyun motifli bir takım mimari eserlere rastlamak mümkündür. Diyarbakır ve Tebriz Akkoyunların merkezi olmuştur. Uzun yıllar Diyarbakır ve yine uzun yıllar Tebriz Akkoyunların merkezi olmuştur. Erzincan, Elazığ havalisi de, Ahlat havalisi de Akkoyunların damgasını vurdu, mührünü vurdu yerler olmuştur. Akkoyunlu Devleti ne yazık ki Osmanlı Devleti kadar uzun ömürlü olamamıştır değerli dinleyiciler. Uzun Hasan Bey adında dünya çapında bir asker ve devlet adamı yetiştirmiştir. Ancak kaderi ilahi ömrü çok kısa sürmüştür. Bunun da sebebi Uzun Hasan Bey'in Fatih Sultan Mehmet'le ihtilafa düşmüş olmasıdır. Aynı asırda yaşayan bu iki büyük hükümdar siyasi sebeplerle rakip duruma düşmüşlerdir. Ve iki devlet arasında Erzincan yakınlarında Otlukbeli Meydan Muharebesi cereyan etmiştir. Bu bir Türk Oğuz devleti olan Osmanlılarla yine bir Türkmen devleti olan Akkoyunlar arasında vuku bulan bir savaştır. Timur Han ile Sultan Bayezid arasındaki ihtilafa belki benzetilebilir. Biraz daha farklıdır. Fakat bu sefer Osmanlılar galebe çalmıştır. Sanki bir manada Timur Han'a karşı bir intikam alınmıştır. Neticede Akkoyunlu Devleti bu savaştan sonra iflah olmamış, yıkılmıştır. Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Akkoyunlu ailesi ve Akkoyunlu kumandanları da birer ikişer birer ikişer Osmanlı hizmetine girerek Osmanlı devlet sistemi içinde erimiş gitmişlerdir. Şimdi Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasıyla ama Doğu Anadolu'da Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesiyle neticelenen Otlukbeyli Meydan Muharebesi'nden bir nebze bahsetmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, Akkoyunlu namı diğer Bayındırı'ya tahtına çıktıktan sonra 12 yıl gibi kısa bir zamanda Akkoyunlu Devleti'nin hudutlarını Timur İmparatorluğu topraklarını, Gürganiye Devleti topraklarının büyük bir kısmı üzerine genişletmeye muvaffak olmuştu Uzun Hasan Bey. Uzun boylu olduğu için kendisine Hasen-i Dıras, Uzun Hasan veya Hasan Padişah adı verilirdi. Hasan Bey, gözü pek cengaver bir hükümdardı. Cihangir olmak sevdasına kapılmıştı. Kendisini Timur Han'ın varisi addediyordu. Fatih Sultan Mehmet'i mağlup ederek Anadolu'yu eline geçirmeyi umuyordu. Bu sebeple maalesef Osmanlıların Avrupalı düşmanlarıyla ittifaklar akdetti. Anadolu'da Karamanoğulları ve Candaroğulları'yla Osmanlılar arasındaki ihtilafa da karıştı. Bu beyliklerin hamisi rolünü oynamaya başladı. Hatta bunların teşvikiyle Osmanlı arazisine zaman zaman tecavüzlerde bulundu. Mesela Tokat şehrini yakıp yıktıktan sonra Karaman arazisini işgal etti. Böylece Timur Han'ı taklit ettiğini gösterdi. Trabzon Rum Pontus hükümdarı David Komnenos Uzun Hasan Bey'in kayınpederiydi. David Komnenos'un kızlarından birisi Uzun Hasan Bey ile evliydi. Malum bir Bizans İmparatorluğu vardı, bir de Pontus İmparatorluğu vardı. Bizans'tan gelen bir prens Trabzon'da Latin istilası sırasında bir imparatorluk kurmuştu. Daha sonra Latinlerden sonra tekrar Bizans'ı bu aile aldı ama Trabzon'daki imparatorluk devam etti. Buranın imparatorluk olması tamamen imparator ailesinin bu devleti kurmasındandır. Yoksa küçücük bir devletti. Bir ara sınırlarını Trabzon etrafına genişletmiş ise de imparatorluk değil, devleti. İşte Uzun Hasan Bey olup bitenlerden başka Trabzon Rum İmparatorluğu'nun her yıl Osmanlılara verdiği 2000 duka altını verginin bağışlanmasını ve evvelce verilenlerin de iadesini kayınpederi namına İstanbul'dan istedi. Ayrıca Çelebi Sultan Mehmet zamanında Karakoyunlu Kara Yülük Bey'e her sene verilen hediyelerin de bu devlete varis olduğu için artık kendisine verilmesini kendi adına talep etti. Bu maksatla İstanbul'a bir sefaret heyeti gönderdi. Fatih Sultan Mehmet Han fevkalade iyi siyaset bilen bir hükümdar, bu sefirleri haydi siz şimdi rahatça gidiniz, gelecek yıl ben gelirim, kendim gelirim, borcumu öderim diye geri çevirdi. Fakat Uzun Hasan Bey tahriklerine devam ediyordu. Bu arada yazdığı mektuplarda Osmanlı padişahına Cenab-ı Emaret Me'ab, Eyalet Nisab, Emir-i Azam ve Ekrem, Kudvetül Umerayi Fizzaman, Şemsüddin Mehmet Bey diye hitapla onu küçük görüyordu. Fatih Sultan Mehmet bir kardeş kavgasına meydan vermemek için Uzun Hasan Bey'e verdiği cevapta Serdar-ı Acem, Han-ı Azam, Key Hüsrevi Yegane, Feridun-u Zemane, Hasan Haneş diye hitap ederek onun gururunu okşuyordu. Yarı tehdit, yarı nasihat yollu mektubuna şöyle devam ediyordu. Misali şerifimde şöyle ısrar buyurdum ki, agah olasın, kişi devlete mağrur olup, haddinden tecavüz edip, bir insaflar harekatını kılmak, alameti intikali devlet ve işareti zevali memlekettir. Yani gururlanmak, devleti gücü sebebiyle gururlanmak haddini aşmaya sebebiyet verir, insafsızlar gibi davranmaya sebebiyet verirse O bir devletin yıkılmasına, bir ülkenin yok olmasına alamettir. Bizim memleketimiz Darül İslam'dır. Eba Anceddin devletimiz çırağı küfür ehlinin yüreği yağıyla ruşendir. İslam ehline eğer Yavuz kastin varsa adayı devlet ve şeriatın buğzu sensin. Yani biz İslam memleketiyiz. Sen buraya bir düşmanlık edersen Müslümanlara kötülük edersin. Bilmedim, gafil dedim demeyesin. Hiç sen beri gelmek hacet değildir. Şevvali mübarekte, mübarek Şevval ayında leşkeri mansurum birle kalayı Karahisar'ın üzerine varırım. Yani sen hiç buraya zahmet etme. Ben Şevval ayında, mübarek Şevval ayında askerlerimle Karahisar kalesinin üzerine varırım diyor. Uzun Hasan Bey, Osmanlılarla yapacağı muhasematı, yani bu mücadeleyi haklı göstermek için zevcesinin Trabzon İmparatoru'nun kızı olması hasebiyle Trabzon'u Fatih'ten istiyor. Bu Şark gailesini artık ortadan kaldırmak zamanına karar veren Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan Bey'e bundan sonra elçimiz ok, gözümüz kılıçtır diye ters bir karşılık veriyor. Fatih Sultan Mehmet harp hazırlıklarını tamamladıktan sonra saltanat vekilliğine küçük oğlu Cem Sultan'ı tayin ediyor ve 1473 yılının baharında büyük bir orduyla İstanbul'dan hareket ediyor. Bu haşmetli ordu İznik, Beypazarı, Ankara yolunu takiben Sivas'a geldiği zaman tehlikenin yakınlığı göz önüne alınarak muharebe durumuna geçiliyor. Mihaloğlu Ali Bey kumandasındaki Rumeli akıncıları keşif maksadıyla ileri sürülüyor. Ordu Karahisar'a vardığı halde düşmanı tesadüf edemeyince Erzincan üzerinden Tercan'a hareket ediyor. Öncü vazifesiyle ileri gönderilen Rumeli Beylerbeyi Hacı Murat Paşa, öncüyü takviye için gönderilen Vezir-i Azam Mahmud Paşa'nın keşiften sonra ilerlenmesi teklifini dinlemiyor. Tercan dolaylarında Fırat Nehri'ni geçiyor. Fakat Akkoyunlu öncülerine kumanda eden Uzun Hasan Bey'in oğlu Uğurlu Mehmet Bey'in pususuna düşüyor, şehit oluyor, maiyeti de imha ediliyor. Ama bu hezimet Osmanlı ordusunun hareketini durduramıyor. Öncüye Davut Paşa tayin olunuyor, Bayburt'a doğru yürüyüşe devam ediliyor. Üç ağızlı mevkiinde sağ cenahımızda düşmanın tehdidiyle karşılaşılıyor. Osmanlı ordusu bu surette otluk belinde muharebeyi kabul etmeye mecbur kalıyor. Her iki tarafta muharebe durumuna giriyorlar. Sultan Mehmet merkezde Yeniçerilere ve topçulara kumanda ediyor. Şehzade Bayezid ve Gedik Ahmet Paşa sağ cenahta, Şehzade Mustafa ve Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa sol cenahta bulunuyorlardı. Akkoyunlu Uzun Hasan Bey merkezde. Küçük oğlu Zeynel Mirza sağ kolda, büyük oğlu Uğurlu Mehmet Mirza ise sol kolda kumandanlık yapıyorlar. Her iki ordunun da mevcudu 100.000'den biraz fazladır. Harp 11 Ağustos 1473 senesi, ki 11 Rebiülevvel 878 Hicri gününe tesadüf eder, çarşamba günüdür. Zeynel Mirza, Akkoyunlu ordusunun sağ kolundaki, sağ koluna kumanda eden Zeynel Mirza'nın Osmanlı ordusunun sol cenahına hücumuyla başlıyor. Burada bulunan Azap askerleri düşmanın ok menziline girince hepsini ok yağmuruna tutuyor. Azap askerleri daha ziyade kale müdafaalarında bulunan, harpte de önde ok atışıyla meşgul olan atıcılardır, usta nişancılardır. Azaplar düşmanı ok yağmuruna tutunca hemen arkadan süvariler hücuma kalkışıyorlar. Sol cenah ve merkezdeki Osmanlı toplarının şiddetli ateşi ordusunda top bulunmayan Uzun Hasan kuvvetlerini şaşkına çevirmeye kafi geliyor. Bu suretle Akkoyunlu cenahlarında çözülme başlıyor. Osmanlı ordusunun sağ cenahı da ilerleyerek düşman saflarına giriyor. Şimdi düşmanın her iki cenahında kanlı çarpışmalar başlıyor. Bu çarpışmalar esnasında Zeynel Mirza maktul düşüyor. Bu da Akkoyunlu ordusunun maneviyatını sarsıyor. Vaziyet yavaş yavaş Osmanlıların lehine dönmeye başlıyor. Uzun Hasan Bey merkez kuvvetlerini muharebeye sokamadan harbi kaybettiğini anlayınca ricat emrini veriyor. Birkaç saatlik vuruşma neticesinde muzaffer olan Fatih Sultan Mehmet ordusu zafer şenlikleri yaparken gururu kendisine pek pahalıya mal olan Uzun Hasan Bey muharebe meydanını terk ediyor. Evet, Tebriz'e çekiliyor ve ondan sonra bir daha Osmanlılarla dalaşmıyor. Daha sonra değerli dinleyiciler, Uzun Hasan Bey vefat ettikten sonra Akkoyunlu devleti parçalanmış. Akkoyunlu şehzadeleri birer ikişer Osmanlı hizmetine girmiştir ki en başta Uzun Hasan Bey'in çok sevdiği büyük oğlu Uğurlu Mehmet Bey hepsinden önce Osmanlı hizmetine girmiş. Fatih Sultan Mehmet ona kızını vererek sancak beyliği ve buna benzer vazifelerde istihdam etmiştir. Akkoyunlu şehzadeleri ve kumandanları bundan sonra artık Osmanlı tarihinde rol oynayacaktır. Anadolu ve Rumeli'nin dört bir yanına dağılmışlardır. Dinleyiciler, ilk Fransız İhtilali gibi 1789'daki Paris'te kopan ve 18 seneye yakın bir zamandır Fransızlar Kralı ünvanıyla tahta bulunan Orleans Hanedanı'ndan Louis Philippe'in ve krallık hükümetinin düşmesine sebep olan bir başka ihtilal var, 1848 İhtilali. Böylece Fransa'da cumhuriyet ilan edilmiştir ve krallık yıkılmıştır. Bundan sonra bir imparatorluk daha görecektir Fransa, 3. İmparatorluk. Veya 2. İmparatorluk şey sayılmazsa, 100 günler sayılmazsa Napolyon'un. Ve 1870'ten bu yana Fransa hep cumhuriyettir. Bu ihtilal, 1848 ihtilali, Avrupa devletleri arasında büyük bir tesir uyandırdı değerli dinleyiciler. 24 Şubat'ta kopmuştu bu ihtilal. Paris ve bütün Fransız şehirlerinde halk sokaklara dökülmüş ve hükümet istifa etmiş, arkasından kral tahtından devrilmişti. Mart'ın 3. günü Viyana'da müthiş bir isyan koptu. Napolyon'un mağlubiyetinden ve Viyana Kongresi'nden beri 1915 tarihinden itibaren Avusturya İmparatorluğu Prens Metternich tarafından, başvekil Şansölye Prens Metternich tarafından idare ediliyordu. Metternich müstebit bir şansölyeydi. Viyana'da kopan ihtilal neticesinde Metternich ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Böylece canını kurtardı. Avusturya İmparatoru 1. Ferdinand ihtilal patırtıları arasında teşrii meclisi topladı. Yani millet meclisini topladı. Fakat o da Viyana'da kalamadı. Olmaç'a firar etmek zorunda kaldı. Bununla beraber ordu imparatora sadık kaldığı için ihtilal bastırıldı. Fransa'daki gibi olmadı. Bütün bu hadiselerin en mühim reaksiyonu Alman İmparatorluğu'nun, yani Avusturya İmparatorluğu'nun, ki bir Alman İmparatorluğu'dur, Cermen olmayan tebaası arasında görüldü. İmparatorluk Cermenlerden, Almanlardan mada Doğu Kuzey'deki Bohemya, Silezya, Moravya ve Lehistan'dan, Polonya'dan zapt olunan Galiçya halkından oluşuyordu. Batı güneyde Tirol, Venedik ve Lombardiya'daki İtalyanları da saymak lazım. Bir de güneydoğudaki Macar ve Macaristan'a tabi olarak doğuda Erdel'de oturan bir kısım Romenleri saymak lazım. Bir de Hırvat ve Slovenler var güneyde, ayrıca güneydoğuda. Dolayısıyla Avusturya İmparatorluğu Almanlardan başka bir kere Bohemyalılar, ki bunlar Çeklerdir. Moravya, Silezya, Lehistan halkıdır, ki bunların çoğu Slovak'tır. Galiçya halkı, ki bir kısmı Leh'tir, yani Polonyalıdır. Güneyde İtalyanlar var. Bunlardan oluşuyor. Leh, Macar, Hırvat, Sloven, Slovak, Çek, İtalyan, hepsi ve bir kısım da Romen, hepsi Avusturya İmparatorluğu'nun tebaası. Bütün bu unsurlar imparatorluk iddiasından ayrılmaya ve milli hakimiyetlerini elde etmeye can atıyorlar. Değerli dinleyiciler, Macarlar daha 1222 yılında, 2. Andreas zamanında Altın Ferman diye andıkları bir esas kanuna nail olmuşlardı. Bir fermana nail olmuşlardı. Buna göre bir milli meclisleri olacaktı ve memleketi alakadar eden bütün mühim meseleler hakkında bu meclisin verdiği kararlar krallar tarafından tatbik edilecekti. Macaristan, Osmanlı idaresinde altında bulunduğu 173 yıldan sonra Avusturya İmparatorluğu'nun eline geçince, Avusturya İmparatorları olan Habsburglar Macar Krallığı'nı da şahıslarında cem ettiler. Böylece Avusturya İmparatoru aynı zamanda da Macaristan Kralı oldu. Gerçi bu krallar Macar tahtına cülus ettikleri hiç zaman altın fermana riayet edeceklerine dair yemin ederlerdi. Lakin bu bir laftan ibaret kalırdı. Esasen fermanda Macar Milli Meclisi'nin daimi olacağına dair bir açıklık, bir sarahat yoktu. Bunun için bu meclisi ancak başları sıkıştığı zaman, bilhassa vergilere zam yapmak istedikleri vakit toplarlardı. Bunun haricinde Macaristan'ı keyfi bir şekilde idare ederlerdi. Macarlar yaratılışlarında istiklallerine düşkün bir halktır. Bu meclisin toplanışı daima Macarlarda milli hislerin galeyanına sebep olurdu. Bu ise Habsburgların işine gelmezdi. ...1848 yılının kış aylarının sonunda Fransa'dan esmeye başlayan hürriyet rüzgarları Macarları da galeyana getirdi. Viyana'daki isyan hadiseleri, Çeklerin imparatorluktan ayrılmak hiç olmazsa muhtar, otonom bir idareye malik olmak gayesiyle harekete geçmeleri, İtalyan şehirlerinin büsbütün İtalya'ya, o zamanki adıyla Piemonte Krallığı'na katılmak için istiklallerini ilan edip muvakkat hükümetler kurmaları sırasında Macarlar arasında da ihtilal temayülleri belirmeye başladı. İmparatorluğun bu en büyük parçasının tehlikeye düştüğünü hisseden İmparator 1. Ferdinand, kalabalık bir maiyetle Magnaş diye anılan Macar Milli Meclisi'nin toplandığı Presburg şehrine geldi ve Macar Krallığı'nın meşruti şeklini kabul ve tasdik etti. Buna göre mebus ve ayandan, yani milletvekili ve senatörlerden mürekkep meclisler her sene toplanacak, Macar kabinesi müstakil ve mesul olacak, feodaliteye ait imtiyazlar ilga edilecek, bütün teba, Macar tebası, müsavi, eşit haklara sahip bulunacak, resmi dilde Macarca olarak kabul edilecekti. Velhasıl yeni payitahtı peşte olan Macaristan, Avusturya'dan tamamen ayrı ve müstakil bir idareye kavuştu. Yalnız Avusturya imparatorlarını meşruti devletin kralı olarak tanımayı kabul ettiler. Avusturya İmparatoru Ferdinand'ın bütün bunlara kolayca razı olmasının sebebi Viyana, Prag ve Milano'da zuhur eden gailelerdi. Macaristan'da da bir problem çıksın istemedi. Macaristan'da ilk meşruti krallık kabinesini Kont Batani kurdu. Macar İstiklal Hareketi'nin başında bulunanlardan Louis Kossuth, Deák ve Szechenyi de bu kabineye girdiler. Lakin yeni hükümeti büyük güçlükler bekliyordu. Macarlar emellerine nail oldular ama Erdel'de yaşayan, Transilvanya'da yaşayan Romenlerle Karlovça havalisindeki Sırplar mensup oldukları Ortodoks Kilisesi'ne imparator tarafından daha evvel bahşedilmiş olan imtiyazları ileri sürdüler, bir nevi dini ve idari muhtariyet kurdular. Hırvat banı, İmparator Ferdinand'ın sadık bir adamıydı, Jellasic, Hırvatistan, Slovenya ve Dalmaçya namına Agram'da, yani Zagreb'de bir hükümet teşkil etti. Macaristan'dan alakayı kestiklerini ve ancak imparatordan emir telakki edebileceklerini ilan etti. Peşteden gelen şiddetli emirlere rağmen Hırvat Diyet Meclisi toplandı. Bu hadiseler tabii Avusturyalıları memnun ediyordu, fakat bir Macar ihtilalinden ve bu memleketin büsbütün kaybedilmesinden korktukları için imparator 10 Haziran'da Jellasic'i, yani Hırvat banı Jellasic'i azlederek Macarları hoşnut etti. Rumen, Sırp ve Hırvatların son hareketleri doğrudan doğruya isyan sayıldığı için Macarlar bu üç unsurun cezalandırılmasını imparatordan rica ettiler. Ama hiçbir cevap alamadılar. Bunun üzerine Peşte ile Viyana'nın arası açılmaya başladı. İmparatorun gönderilen Macar heyetini baştan savması büyük bir infial uyandırdı. Bunun üzerine Macar kabinesinde bulunan maliye vekili Louis Kossuth, Avusturya'dan büsbütün ayrılma fikrini ortaya attı. Bu fikrinde pek çok da taraftar buldu. Derhal memleket müdafasını sağlamak üzere 200 bin asker toplanmasını ve 2 milyon florinlik tahsisat verilmesini kanun olarak teklif etti. Bunu Millet Meclisi kabul etti. Louis Kossuth hakikatte harbe taraftar değildi. Memleket harap ve perişan bir haldeydi. Memleketin kalkınması için sulha ihtiyaç olduğunu biliyordu. Ancak bir tecavüze uğradıkları takdirde de kendilerini korumak istediklerini ileri sürüyordu. Hükümet evvela onun bu icraatını hoş gördü. Fakat halkın hürriyete kavuşmasını menfaatlerine aykırı gören aristokrat sınıf Louis Kossuth'a muhalefet etmeye başladı. Macar asilzadelerinin çoğu bu tedbirlerin alınmasını engel olmaya çalıştılar. Bununla kalmadılar. El altından Avusturya ile anlaşma çareleri aramaya başladılar. Temmuz ayında Avusturya orduları Çek ihtilalini bastırdı. Asi İtalyan şehirlerini ve onlara yardım eden Piemonte, yani İtalya ordularını mağlup etti. Sıra Macaristan'a gelmişti. Macar ayaklanmasının bastırılmasında aristokrat sınıfın yardımına güveniliyordu. Macar hükümeti bu tehlike karşısında Avusturyalılara karşı daha mülayim, daha uzlaştırıcı davranmayı düşünüyordu. Fakat bu politika artık iflas etmişti. Kont Battani istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Memuriyeti iade edilmiş olan Jellačić, Hırvat kuvvetlerinin başında hududu geçti. Avusturyalı Kont Lembergi, Peşte komiseri tayin ve Milli Meclis'in kapatılmasını emrederek vaktiyle Macaristan'a vermiş olduğu bütün hakları geri aldı. Macar hükümeti ülkeyi terk edip kaçtı. Ancak Macar halkı artık başı eğmemeye karar vermişti değerli dinleyiciler. Avusturya'nın Peşte komiseri tayin ettiği Kont Lemberg, Peşte Köprüsü'nün başında ahali tarafından linç edildi. Macaristan'a girmiş olan Avusturyalı kuvvetler Pakoç'ta mağlup edildi ve memleket dışına püskürtüldü. Meclis derhal toplandı, bir Milli Müdafaa Komitesi kurdu, reisliğine de Louis Kossuth'u seçti. Kossuth Lajos veya. Kossuth, kumandayı ele alır almaz bütün Macarları memleket müdafasına davet etti. Acele olarak teşkil olunmasına rağmen ve birçok noksanları bulunmasına rağmen Macar ordusu Hırvatları kat'i bir mağlubiyete uğrattı. Bunun üzerine Hırvat banı Jellačić tekrar azlı olundu. Yerine General Vindić Grejić tayin edildi. Lakin Kossuth'un ısrarına rağmen diğer Macar kumandanlarının ve bilhassa General Görgey'in tereddüdü yüzünden bu kritik andan istifade edilemedi. Onlar emirleri altında noksan silahlı, askeri talim ve terbiye görmemiş genç köylülerin kalplerinde yaşayan hürriyet ve istiklal sevgisinin verdiği kuvvetle üstün düşman ordularını mağlup edeceklerine inanmıyorlardı. Bunu anlayan, buna iman eden yalnız Kossuth'tu. Ama iş bununla bitmiyordu. Çünkü memlekette teşrii kuvveti temsil eden bir meclis vardı. Kossuth'un icraatını kontrole selayetli bir askeri kumanda heyeti vardı. Buna rağmen Macar halkı kendi şefleri olarak yalnız onu tanıyor ve ona inanıyorlardı. Tam bu sıralarda 2 Aralık 1848'de İmparator Ferdinand tahttan çekildi. Avusturya İmparatorluğu ve Macar Krallığı tacını yeğeni Franz Josef'e terk etti. Bu suretle Macar milletine verdiği sözden kurtulmuş oldu. Bütün mesuliyeti yeni hükümdara devretmiş oldu. Macarlar onun krallığını tanımadılar. Çünkü kanunen Macar Milli Meclisi'ne gelerek tahlif edilmesi yani yemin etmesi lazımdı. Kossuth, Habsburglara itaat ettiğim gün Allah canımı alsın diyordu. Bunun üzerine tekrar harp başladı. Talih, evvela Macarlara gülmedi. Vindić Grejić'in ordusu Macaristan'ı istila ederek Peşte'ye girdi. Kossuth, Milli Meclisi Debreçin'e nakletti. Bunlar eski Osmanlı şehirleridir. Macar halkı Kossuth'un beyannameleriyle ayaklandı, çeteler teşkil etti. Bütün kış boyunca Avusturya ordusunu takatten düşürecek şekilde hırpaladı. Kossuth onlara milyonlardan mürekkep bir milleti bir değil 10 ordu mağlup edemez fikrini aşılamıştı. Görgey, Bem, Kapka, Dembiski evvela Sırf ve Rumen asilerini tedip edip sindirdiler. Sonra Avusturya ordusuna karşı umumi bir taarruza geçildi. İmparatorun kuvvetleri üst üste müthiş mağlubiyetlere uğrayarak perişan oldu. 1849 Nisan'ın sonlarında Görgey Peşte'yi geri aldı. 14 Nisan'da ise Debreçin parlamentosu Habsburg hanedanının Macar tahtından ıskatını ve Macaristan'ın müstakil bir cumhuriyet olduğunu ilan etti. Milli Meclis reisi cumhurluğa Kossuth'u seçmişti. Bu mağlubiyetlerden dolayı şaşkın bir vaziyete düştü genç Avusturya imparatoru, İngiltere'nin tavsiyesiyle Rus çarı Nikolay ile anlaştı. Ya krallar birbirinin kardeşidir demişler. Rus çarı İran ve Anadolu harplerinde ve Lehistan ihtilallerinde şöhret kazanmış olan General Paskievich'i bir orduyla yardıma gönderdi. Macarlar iki ateş arasında kaldılar. Buna rağmen ümit ve cesaretlerini kaybetmediler kahramanca dövüştüler. Koşut, reis-i cumhur idi fakat kabineyi muhafazakarlar kurmuşlardı. Bu yüzden kumandanlar arasında itilaf zuhur etti. Koşut, Rusları ve Avusturyalıları ayrı ayrı mağlup etmeyi ileri sürüyordu. Hükümet ise orduyu bu işe kifayetsiz buluyordu. Nihayet bütün kumanda Görge'ye verildi. Görge, bütün ümidini kaybetmişti. İlk iş olarak Macar ordusunu 12 Ağustos 1849'da General Rus Generali Paskeviç'e teslim etti. Bu suretle Macar kanının boş yere dökülmesine mani olmak istiyordu. Fakat aldanmıştı. Harp biter bitmez memlekette Avusturya Divanı harpler kurdu ve faaliyete geçti. Vatan müdafasına iştirak etmiş olan kahraman Macarlar mücrim muamelesi görerek kurşuna dizilmeye başlandı. Bu arada eski başvekil Battaniye'de yakalanıp idam olundu. Meşhur generaller, devlet adamları, milli kahramanlar onu takip ettiler. Macarlar bütün dünya milletlerine başvurarak bu zulmün sona erdirilmesini ve kendilerine yardım edilmesini istediler ama hiç kimsenin kılı kıpırdamadı. Koşut'a sadık genç asilzadelerden Kont Andraşi ise gizlice İstanbul'a gönderilmişti. Macarlar onun vasıtasıyla kardeş milletten yardım istiyordu. Osmanlı Devleti Macarları kurtarmak için Avusturyalılar ve hatta icabında Ruslarla harp neticesini doğuracak fiili bir müdahalede bulunacak vaziyette değildi. Fakat Türk topraklarına iltica edenlerin himaye olunacağını ilan etti. Bu hususu temin için Bükreş'e Fuat Efendi adında hususi bir memur gönderildi. İstikbalin Fuat Paşası. Başlarında Koşut, Bem, Klapka ve Demminski'den mada birçok alim ve sanatkarların da bulunduğu binden fazla Macar vatansever Osmanlı ülkesine sığındı. Avusturya'nın şiddetli protestosuna ve bunları geri istemesine aldırış etmedi Baba Ali. Onları sonuna kadar himaye etti ve bütün Avrupa'nın hayranlığını kazandı. Bu hareket Osmanlı Devleti'nin prestijini, manevi itibarını birdenbire yükseltti. Macar mültecilerinden bir kısmı affolundu ve bilahare memleketine döndüler. Bir kısmı ise gördükleri fevkalade hüsnü kabul dolayısıyla Osmanlı ülkesini ikinci bir vatan seçtiler. Buraya yerleştiler. Mesela General Bem bunlar arasındadır. Murat Paşa adıyla Türk ordusuna vazife almıştır. Savaşlara katılmış, bazıları şehit düşmüştür. Hepsi Müslüman olmuşlardır. Koşut, vaktiyle ettiği yemine uyarak tekrar Habsburgların idaresine girmiş olan vatanına bir daha dönmedi. Türkiye'de bir müddet kaldıktan sonra İtalya'ya gitti, oraya yerleşti. Macaristan'ın istiklale kavuştuğunu dünya gözüyle görmediyse de Macar halkı birçok şehirlerini onun güzel ve kahraman yüzünü taşıyan heykelleriyle süslediler ve kendisini Macar istiklalinin sembolü, en büyük milli kahraman olarak kabul ve ilan ettiler. Dinleyiciler, bir kısım Frenk müverrihleri yani Avrupalı tarihçiler Dominik Saint Thomas adını verdikleri ve Padre Ottomano yani Osmanlı papazı lakabını taktıkları bir genci Sultan İbrahim'in oğlu ve Sultan 4. Mehmet'in kardeşi olarak gösterirler. Hristiyan alemi bu sahte Osmanlı şehzadesine Avrupa'da bir vakitler Şehzade Cem'e yaptıkları gibi Türkler aleyhine, Osmanlılar aleyhine bir rol oynatmak istemişlerdi. Acaba bu Padre Ottomano denilen sahte şehzade Dominik Saint Thomas kimdi? Değerli dinleyiciler, dinleyiciler, Sultan 4. Murat Sultan Ahmet'in oğludur. 28 yaşında vefat etmiştir 1640 yılının Şubat ayında, Şubat ayının sonlarında. Yerine kardeşi Sultan İbrahim geçmiştir. Sultan İbrahim Osmanlı tahtının son varisidir. Eğer onun da çocuğu olmasa veya o şekilde vefat etseydi Osmanlı hanedanı inkıraza uğruyordu. Onun için Sultan İbrahim'in annesi Mahbeyker Kösem Sultan oğlunun bir çocuğu olması için çok uğraştı. Bu arada padişahın evlenmesi için çok güzel, zeki hanımlar seçti, cariyeler bunları yetiştirdi. Bu arada saraydaki kızlar ağalarından Sümbül Ağa paraya kızıp kıyıp müstesna bir cariye satın aldı. Onu terbiye etmeye başladı. Fakat Bakire diye satın aldığı bu cariye 3-5 ay sonra doğurdu. Bu sefer Sümbül Ağa başka bir plan düşündü. Yeni doğan Şehzade Mehmet'e, padişahın bir oğlu oldu, bir süt nine aranıyordu. İşte bu cariyeyi Şehzade Mehmet'e süt nine olarak tavsiye etti. Onun da çocuğu olduğu için. Sultan İbrahim cariyeden hoşlandı. Çünkü çok güzel, çok müstesna bir cariyeydi. Onun babası malum olmayan ama muhtemelen esir alınmadan önce ilişki kurduğu bir adamdan olan çocuğuna da alaka gösterdi. Sahipsiz bir çocuk olduğu için ona da alaka gösterdi. Fakat Şehzade Mehmet'in annesi Hatice Terhan Haseki, o zaman kadın efendi, tabii kadınlara mahsus olan kıskançlık hisleriyle hareket etti ve padişahın bu cariyeye ilgi göstermesine tahammül edemedi. Günlerden bir gün Sultan İbrahim bu cariye ile havuz kenarında eğlenirken süt ninenin oğlunu sevdi. Bunun üzerine Hatice Terhan Valide Sultan bunu çok kıskandı. Padişaha doğru ilerledi. Asıl muhabbete layık olan, sizin muhabbetinize layık olan budur, evladınızdır padişahım diyerek Şehzade Mehmet'i öne sürmek istedi. Fakat Sultan İbrahim hanımının bu hareketinden fevkalade incindi ve Hatice Terhan Valide Sultan'ın gönlünü yapacak yerde ona hiddetlendi. Kızlar ağası Sümbül Ağa bu hadiseden sonra sarayda tutunamayacağını anladı ve İstanbul'dan ayrılmak kararını verdi. Sümbül Ağa kızlar ağasıydı değerli dinleyiciler. Yani zenci harem ağalarından birisiydi. Haremde zenci hadım ağaları harem ağası olarak istihdam edilir. Sarayın disiplinini bunlar, haremin disiplinini bunlar sağlar. Haremle dışarının irtibatını yine bunlar temin ederdi. Sümbül Ağa da bunlardan birisiydi. Makbul bir kızlar ağasıydı ama hadiselerin bu mecraya dökülmesi üzerine saraydan ayrılma kararını verdi. Mekke'ye gidip hac farizasını ifa ettikten sonra Mısır'a yerleşmeye karar verdi. Üç padişahın zamanında kızlar ağalığı yapmıştı ve elde ettiği servet kendisini ölünceye kadar müreffeh bir surette geçindirebilecek durumdaydı. Tabii vaktiyle bir şeye karar verdikten sonra bunu tahakkuk ettirebilmek için padişahtan izin alınması lazım. Sümbül Ağa padişahın hususi hizmetinde bulunan bir görevli olduğu için padişahtan izin istedi. Padişah da onun bu talebini kabul etti ve kendisine gereken izni verdi. Kızlar ağası Sümbül Ağa, Mahut Cariye ile oğlunu, ayrıca Kahire Kadısı tayin edilen Bursalı Mehmet Efendi'yi ve diğer bir takım hacı namzetlerini de alarak Reis İbrahim Çelebi'nin yeni yaptırdığı bir gemiyle denize açıldı. Gemi Rodos adasına gelince Malta korsanlarının Girit sularında gezdiği şaiatı yayıldı. Fakat Sümbül Ağa yolcu yolunda gerek diyerek aldırmadı. Yollarına devam ettiler. Nihayet Girit adası açıklarında hakikaten korsanlara rastladılar. O zaman Girit adası bizim elimizde değildi ama Yunanistan'ın elinde de değildi. Venediklilerin elindeydi ve Malta şövalyeleri de denilen şövalyelerin bir kolu Malta korsanları burada hakimdi. Burada ufak bir mücadele oldu. Geminin kaptanı Reis İbrahim Çelebi ile Sümbül Ağa korsanlarla vuruşurken şehit düştüler. Gemideki diğer yolcular esir düştüler ve Malta adasına götürüldüler. Esirler arasında 30 tane de kadın vardı. Bunlar haraç meraç satıldılar. Bu kanlı hadise Osmanlı amme efkarında fevkalade büyük bir infiale sebep oldu. Osmanlı hükümeti ve Osmanlı halkı çok üzüldüler ve Girit'in fethedilmesi zarureti bir kere daha ortaya çıktı. İşte bu hadise Girit Harbi'nin zahiri sebebi oldu ve yıllarca süren harpler ve kuşatmalardan sonra Girit fethedildi. Değerli dinleyiciler, Malta Baş Şövalyesi küçük bir tahkikat neticesinde süt nine ile oğlunun hüviyetlerini anladı. Onlardan istifade etmenin çarelerini düşündü. Vaktiyle Sultan Bayezid'e karşı Cem Sultan'a oynatmak istedikleri oyunu tekrar etmeye karar verdi. Şövalye Laskaris şöyle bir şaiye çıkardı. Bu çocuk Sultan İbrahim'in büyük oğludur. Babasına bir hal olursa saltanat onun hakkıdır. Fakat Mahpeyker Kösem Valide Sultan ile Hatice Turhan Sultan kendi şehzadeleri Şehzade Mehmet'in istikbalini temin etmek maksadıyla bu şehzadeyi İstanbul'dan uzaklaştırmışlardı. İşte bu şaiye süratle yayıldı ve Avrupa'da derin akisler yaptı. Değerli dinleyiciler, Baş Şövalye Laskaris, Sümbül Ağa'nın bu cariyesiyle babasının kim olduğu bilinmeyen bu çocukcağıza yakın bir alaka gösterdi. Çocuğun tahsil ve terbiyesini üzerine aldı. Çocuk 13-14 yaşlarındayken vaftiz edildi. Kendisine Dominic de Saint Thomas adı verildi. İspanya'ya gönderildi. Orada tahsilini tamamladı. Oradan Roma'ya geçti. Papa tarafından kabul edildi. Osmanlı padişahı Sultan İbrahim'in büyük oğlu sıfatıyla her yerde itibar görüyordu. Artık onu Hristiyanlar Padre Ottomano, yani Osmanlı papazı olarak tanıyorlardı. Papa bu sahte şehzadeyi yeni bir Haçlılar ordusu hazırlanması için bir koz olarak kullanmak istedi. Hatta bu maksatla kendisini Fransa'ya bile yolladı. Çocuk aynı itibarı orada da gördü fakat Fransızları kandıramadı. Bu arada seneler seneler geçti aradan. Girit Harbi devam ediyor. Son safhalarına gelmiş artık. Vezir-i Azam ve Serdar Ekrem Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa Kandiye'yi muhasara ediyor. Hanya ve Resmo fethedilmiş. Bu kalede düştükten sonra artık Adana'nın fethi tamamlanmış olacaktı. Girit'e yapılan yardımlar boşa çıkıyordu. Venedik donanması mağlup olmuştu. Kim elini attıysa Girit'e Osmanlı ordusu karşısında duramıyordu. Papa bu sefer sahte şehzadeyi Girit'e göndermek kararını verdi. Papa 9. Kleman'ın yeğeni Rospigliosi kumandasındaki kadırga ile sahte şehzade Kandiye'ye geldi. Vezir-i Azam Fazıl Ahmet Paşa'ya mektuplar yazdı. Fakat bir netice alamadı. Fazıl Ahmet Paşa hiç İtibar etmedi. Çocukcağız meyus ve mükedder Malta'ya döndü. Adı yavaş yavaş unutuldu. Kapandığı bir manastırda genç yaşında öldü. Evet, bu sahte şehzade yıllarca Avrupa kamuoyunu meşgul etti. Avrupalılara çok ümit verdi. Evet, Dominic de Saint Thomas adındaki Bu şehzade, Avrupalıların Padre Ottomano dedikleri bu şehzade, tarihte hiçbir rol oynamadan ancak bol bol dedikodu mevzu olarak hayatını tamamladı.
Bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. Bilim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıt ayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, tabu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem darba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, tabu kalalar tanır. Nal sesi işitenler kıyamet koptu sanır.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın. Çınaraltı.